Ayrım 3 Göl İnsanları Kemal Tahir Sayfa 35 Ölüyü arabaya taşıttıktan sonra fazla durmadı. Kalın sağlıkla tosunlar diyerek arabacının yanına oturdu. Hamdi'nin uzattığı mavzeri dizlerinin üstüne koydu. Haftaya geliriz. Haydi amca bas gidelim. Bir sözün var mı Hamdi?
Yarın rüzgar düşmez de boş kalırsak Terkos köyüne ineceğim. Biraz işim var.
Ağazade Mustafa da birdenbire karar verdi. Ben de gideceğim kaptan.
Olur olur, ısmarladık şimdi.
Araba yolun dönem içinde gözden kaybolunca Hamdi yere çömeldi. Arkadaşları etrafına toplandılar. Küçük Salih 2 lira aylığını kaptanın doğruca babasına verdiğini biliyordu. Buna rağmen o da yaklaşmıştı. Hamdi kese kağıdını yırtarak yere yaydı.
Bu sefer hep bozukluk, içinde yeni gümüş paralar da var. Sen bunları hiç gördün mü Salih?
Görmedim Hamdi ağa. Bir tanesini göster bakayım, gene veririm.
Gözleri parlıyordu, yüzünün her zamanki yorgun hali değişmiş, ağzının büyümüş de küçülmüş ciddiyeti kalmamıştı. Hamdi nereden geldiğini bir türlü kestiremediği kederli bir şaşkınlıkla, ''Bu seferlik sana da para verilecek Salih'' dedi baban. ''Kaptandan bu ay 175 kuruş almış, 25'ini Salih'e ver, harçlık etsin.'' demiş. ''Al sana bir yeni 25'lik.'' Salih küçücük beyaz parayı avucunun ortasına koydu. Bir müddet baktı sonra,
''Aa, üstünde adam resmi var, adam resmi.'' dedi.
Hamdi çenesini sert sert kaşıyordu. ''Gazi'nin resmi o, bak bakalım benziyor mu?''
''Sahi benziyor, Gazi Paşa'nın resmini koymuşlar.''
Düşünerek biraz sustu.
''Kardeşime yollarım, şunu bana deli ver Mehmet Ağa, kız köyde boynuna takar.''
''Delersen geçmez ulan.''
Geçmeyi versin daha iyi, kimse almaz, fukaraya ziynet olur.
Hamdi lüzumsuz yere en büyük sesiyle gülerek çocuğun yuvarlak başını okşadı. Ağazade Mustafa yavaşça Hamdi'ye sordu.
Lirayı kestin mi Hamdi?
Kestim.
İyi ama yarın Terkos'a ineceğiz, belki lazım olur.
Sen bana borcunu öde, lazım olursa yine veririm. Ama yarım saat sonra istermişsin, baş üstüne.
Hamdi müsrif değildi. İbrahim onun koynundaki eski cüzdana kaç kere su içinde 50 kayma sayarım. Eksik çıkarsa zarar benim. El verir ki siz Çerkez domuzunu razı edin diye paha biçmişti.
Kuru bacak Mehmet düşünceli düşünceli, cigaraları nasıl satacağız dedi. Gördün mü işi? Kaptandan ruhsat istemeliymiş. Geçen ay gibi yapalım mı Hamdi? Parasını sen ver, götürür satarsın.
Olur, paketi 5 kuruştan mıydı?
5 kuruştan. Bakkal Rıza Efendi 20 para aşağısını alıyor.
30 paket 5'erden 1,5 lira tutar.
Bu ay 31, Temmuz ayı.
Yok canım.
Kuru bacak Mehmet örselenmiş bir kösele parçasına benzeyen elini uzattı. Baş parmağından itibaren parmaklarının birini açık tutup birini kapatmıştı. Yüksek sesle saydı.
İşte Mart 31, Nisan 30, Mayıs 31... Haziran 30, Temmuz 31.
Haklısın kuru bacak.
Hamdi cebinden bir avuç bozuk para çıkardı. Ne zaman sigara satmak lafı açılsa kuru bacak Mehmet sözü mutlak köye çevirirdi.
Köye biraz harçlık gönderelim dedi. Geçen ay da gönderelim dedik unuttuk. Terkos'a ineceksiniz. Bakkal Rıza Efendi'ye verirsin o gönderir.
Hamdi kuru bacağın durgunluğunu dağıtmak için gülmeye başladı.
Bu ne para biriktirmek, sonra koyacak yer bulamazsın.
Para biriktirmek ne haddimize bizim? Tahsildar yorganı tencereyi satmasın yeter.
Parayı vergi için mi gönderirsiniz hep?
Elbet vergi için.
Yazık, kalıbına yazık.
Hamdi'nin en övündüğü şey gurbete çıktı çıkalı götürüp eliyle 10 para vergi vermemiş olmaktı. Kuru bacak Mehmet'in sıkı omuzuna vurdu.
Ben vergi nedir bilmem. Hep bizim gibilerden mi alacaklar? Biraz da zenginler versin.
Recep bir ot sapını dişleri arasında ezerek dinliyordu. Mehmet'in sustuğunu görünce burnunu çekerek sordu.
Çifti çubuğu, çoluğu çocuğu olmamak dile kolay. Atar durursun Hamdi Efendi. Fabrikada çalışırken senden vergi kesmezler miydi?
Keserlerdi. O sebepten 150 kuruş yevmiyeyi bıraktım da buraya geldim. Bir gün kafam kızdı. Günde 150'den ay sonunda elime 45 lira geçecek. Halbuki 34 küsur lira veriyorlar. Üst tarafı vergiye tutulurmuş. Çektim kasketi yürüdüm. O sırada kaptan birini arıyormuş. Çakıl çekmekle çalışır mısın dedi. Çalışırım dedim buraya geldim.
Pazarlık etmediniz mi?
Kaptanla mı? Etmedik. Çakıl taşıyan motorun sahibi Hidayet Usta fabrikada makinisttir. O konuşmuş.
Allah Allah, ay başına yakın işini beğenmedim. Bana yaramazsın diye kovalasaydı.
Yağma yok, hakkımı isterdim.
Pazarlıksız gelmişsin.
Size ne veriyorsa bana da o kadar verirdi.
Kulak asmadı diyelim.
Zorla alırdım paramı, yağma yok.
Kaptandan mı?
Kaptandan ne sandın?
Ötekiler de alakadar olmuşlardı.
Kuru bacak bela heriftir kaptan dedi, zorla iş yapmaz.
İbrahim yere bakarak gülümseyen Hamdi'nin yerine cevap verdi.
Senden yaman olmasın kuru bacak. Senin işin elde mavzer efelik etmekten daha müşkül.
İkinci kısım. Gece fırtınalı geçti. Rüzgar uzak mandıraların köpek seslerini, birbirine çarpan ağaç dallarının çatırtıları ile kayalarda döğünen denizin hopurtusunu kulübenin etrafında bir tahta fıçı gibi yuvarladı durdu. Hamdi sabahleyin kahvaltıdan sonra İbrahim'e ''Biz gidiyoruz'' dedi. ''Hayvanlar yemi kesince ormana bırakırsınız. Benim çamaşırlar ıslaktır, Ser Bey'i unutma.''
''Olur.'' Kuru bacak Mehmet 20 lira verdi. ''Yarısı benim, yarısı Recep'in. Bakkal Rıza Efendi gönderir. Posta kağıdını sonra alırız.''
''Adresleri biliyor mu?''
''Onda yazılısı var.''
Hamdi sırtına yakası küçük sedef düğmelerle yandan ilikli bir siyah çerkez gömleği, bunun üstüne kahverengi abadan bir yarım palto giymişti. Bacaklarının küçükten beri beygire binmekten ileri gelen hafif çarpıklığı, kilot pantolondan büsbütün belli oluyordu. Ağazade Mustafa da hazırdı. Arkasında İstanbul'un kapalı çarşı koltukçularından aldığı lacivert elbise vardı. Pantolon biraz kısa, ceket biraz bol olduğundan Mustafa bu kıyafetle daha kısa boylu, daha ufak tefek görünüyordu. Ceketinin içine beyaz jarseden bir boyun atkısı asmış, göğsündeki pembe kenarlı mendili 25 kuruşluk dolma kalemiyle tutturmuştu. Yola çıkacakları zaman yorganın arasından beyaz saplı Bursa bıçağını alıp beline soktu. İbrahim gülerek sordu.
''Silahlanıyorsun Mustafa, sarıcalara muharebeye mi?''
Sandalı çözdüler, Hamdi küreklere oturdu. Mustafa eline uzun bir sırık almış, kıç üstünde ayakta duruyordu. Sığ yerlerde sopa ile dayanarak küreğe yardım edecekti. Durgun suyun üstünde yavaşça yola çıktılar.
''Mustafa, önce tıraş oluruz dedi, sonra yine Bolulu'ların parasını yatırırız.''
''Dişini çektirecek misin?''
''Ağrımıyor.''
''Sen bilirsin. Unutturma, dönüşte bulursak gazet alalım. Salih okumaya meraklıdır, sevinir oğlan.''
Unutmayız.
Kürekler ıskar mozlarda gıcırdıyordu. Gökyüzü göle vurmuştu. Yer yer beyaz, yer yer mavi renkleri kırışıksız ve derin parçalarla uzanıp gidiyordu. Rüzgarda yosun ve çamur kokusu vardı. Suyun dibi apaçık duruyor. Eski sandal bir gün Hamdi'nin bir beyoğlu mağazasının cam mekanında gördüğü kocaman bir kavanozun içinde yüzüyormuş gibi irili ufaklı balıkların ve yosunların üzerinden geçiyordu.
''Mustafa köpoğlusu göl, uyu bakalım, uyu.'' dedi.
''Uyuyor mu sanırsın Mustafa, su uyur mu?''
''Uyuyor işte, su neden uyumazmış? Bizde su uyur, düşman uyumaz derler. Deniz homur homur homurdanırken bilmez misin, bunun kılı kıpırdamaz. Sana bir şey söylesem inanır mısın Hamdi? Göl kısmı suların aptalıdır.''
Hamdi küreklerin sapına doğru gülümsedi. ''Suyun akıllısı aptal olur mu ağzade?''
Denize bakarsan göl aptal, şuna bak. Koca İstanbul'a su veren adam hali var mı şunda?
Sahi ağazade, bütün İstanbul evlerine suyu burası verir. Sen buralısın bilirsin, suyu acaba azalır mı?
Azalmak ne geçsin, inadına çoğalır.
Büsbütün çoğalırsa denize akan kanalın kapaklarını açarlar da suyunu azaltırlar. Görmedin mi? Kayıkçılar fırtınadan sonra kanaldan geçip denize çıkarlar. Sahile düşen tahta, kömür çuvalı tenekesiyle gaz yağı, zeytin falan öteberi toplarlar.
Öyle ya, toplarlar. Terkos Gölü evvel eski var mı dersin?
Yok canım, Terkos Gölü yenidir. Bizim ihtiyarlar buranın serencamını anlatırlardı.
Vaktiyle gölün yeri düzlük ovalıkmış. Ortasında bağlı bahçeli, davarı sığırı saymakla tükenmez büyük bir köy varmış.
Ne olmuş, su mu basmış?
Su basmış, Allah'a asi olmuşlar, namusu hayayı unutmuşlar.
Bir gece yatsı vakti köye yeşil sarıklı bir hoca gelmiş. Milleti hak dinine davet etmiş. Hocayı bir eve misafir etmişler. Yarı gecede yanına 14 yaşında güzel mi güzel bir kız göndermişler. Hani baştan çıkarsın diye. Yeşil sarıklı hoca sabaha kadar tesbih çekip dua etmiş, dayanmış. Lakin horozlar öterken şeytana uymuş, elini kızın şalvarına götürünce bir top patlamış, sular gür diye boşalmış, köyü basmış. 40 gün 40 gece yağmur yağmış, köyden hayvan olsun insan olsun bir can kurtulmamış. Bahar üstü hava açık olursa suların dibinde köyün beyaz minaresini gören olur. Bundan başka bazı horoz sesleri duyulur, dağ taş çınlar. Sarıca köy yok mu? Eskiler batan göğün gurbete gezenleri gelip kurdu, mezhep genişliği oradan kalmadır derler. Terkoz köyüne çıkınca tıraş oldular. Hamdi İnebolulların parasını göndermek, cigaraları satmak için ayrıldı. Mustafa aşçı dükkanına girip arka taraftaki bahçede çardağın altında bir masaya oturdu. Burasını rüzgar tutmadığından hava sıcaktı. Kabak fidelerinin geniş yaprakları, mısır koçanlarından sarkan püsküller sararmıştı. Tembel ve kirli tavukların arasında ibiği ve kanatlarının ucu kıpkırmızı bir horoz yanpiri yanpiri kabararak dolaşıyordu. Mustafa küçük Salih için aldıkları Köroğlu gazetesinin resmine dalgın dalgın bakarken Hamdi kasketini arkaya atmış, terini silerek geldi karşısına oturdu. ''Gazete mi okuyorsun Mustafa?''
''Yok, resimlerine baktım. İşleri bitirdin mi?''
''Bitirdim ama karnım aç.''
''Eh, acıktık, vakit öğleye yaklaşıyor. Paydos düdüğü çalınınca buraları kalabalık olur.''
''Ne yiyelim?''
''Köfte yaptırırız, piyaz söyleriz, bir şişe de rakı ısmarlayalım.''
''Hay hay, ısmarlayalım.''
Daha şişe yarı olmadan paydos düdüğü çaldı. Dükkan ve bahçe üstü başı kapkara ustalar ve ustabaşılarla doldu. Acele acele yemek yiyorlar, yüksek sesle konuşuyorlardı. Yakın masalardan birinde Türkçeyi pek fena söyleyen bir ecnebi ustabaşı şarap içmekteydi. Yorgun ve usanmış bir hali vardı. Bu hal Mustafa ile Hamdi'ye de sirayet etti. Birbirlerine bir şey söylememelerine rağmen kalabalıktan canları sıkılmaya başlamıştı. Aylardır tenhalığa, gürültüsüzlüğe alışmışlardı. Mustafa bir şişe daha getirtti. Kadehler ziyadeleştikçe can sıkıntıları artıyordu. Sıcak büsbütün bastırmıştı. Hamdi gönülsüz gönülsüz İstanbul hikayeleri anlattı. Bir müddet sonra Mustafa kızarmış gözlerini daldığı yerden kurtardı.
''Gidelim istersen yavaş yavaş'' dedi. ''Yolcu yolunda gerek.''
''Sıcak be, serinlikte gideriz.''
''Gölde rüzgar olur, kalk haydi.''
''Sen bilirsin.''
İkisinin de dizleri karıncalanıyor, başları dönüyordu. Su kenarında sıra sıra oturmuş amelelere rastladılar. Yeni yapılan koca fabrika binası sanki bunların omuzlarına çökmüştü. Bol yamalı, buruşuk elbiseleriyle yorgun insanlardan ziyade hastalara benziyorlardı. Hamdi mahpusluk gibi adamı zaman zaman öfkelendiren bu amele hayatını iyi biliyordu. Sandalın ipini bir türlü çözemediği için küfretti. Gölde rüzgar yerine buğu halinde nemli bir sıcaklık vardı. Mustafa kelimelerini dişlerinin arasında eze eze bir şarkı tutturmuştu. Arada sırada Hamdi'nin yüzüne bakıp gülümsüyordu. Şarkısını birdenbire keserek sordu.
''Doğru kırklara mı gidiyoruz?''
Hamdi beklediği lafın nihayet açılmasına memnun oldu. ''Ne olacak?''
''Bir şey yok, sordum öyle.''
''Bir sözüm var gibi durdun.''
''Sarıcaköy'e uğrasak mı?'' derim.
''Deminden beri buna mı sırıtıyorsun ağzade?''
''Hani işte sen de istersen benden gidelim demesi.''
''Bana bakma, senin canın fazla çekiyorsa uğrarız hay hay.''
Hamdi sandalı sol sahile aldı, kıyıdan gidiyorlardı. Mustafa sopaya var kuvvetiyle dayanıyordu. Sarıcaköy'e yaklaşırken kasketlerini tekrar tekrar düzelttiler. Berberin sürdüğü kolonya genizlerine bir kadın kokusu halinde çarptı. Köye 10 dakika mesafede suyun kenarındaki mezarlıkta 5-6 kadın görünüyordu. Birkaç tanesi yaklaşan sandalı aldırmayarak tokaçlarla çamaşır yıkamaya devam ettiler. Diğerleri çıplak ayaklarını göle sallandırmışlardı. Havanın yağmursuz olduğu günlerde sarıca köy kadınları hem böyle bekar çamaşırı yıkarlar hem de kısmet beklerlerdi. Oturanlardan birisi başını öteye çevirip eliyle ağzını kapayarak yan gözle sandala baktı.
''Kız Ayşe, senin Mustafa geliyor.''
Hamdi ile Mustafa sandalı bağlıyor gibi davranarak arkalarını kadınlara dönmüşlerdi. Sarhoşlukları kalmadığı için utanıyorlardı. Hele Hamdi başını eğerek yürüyen ağazadenin adeta arkasına saklandı. Kadınların yanından böylece geçip mezarlığın içindeki çalı kümelerinin arkasına oturdular. Daha cigaralarını yakmadan Ayşe yanlarına geldi. Sırtına bir basma entari giymiş, beline bir şal kuşak sarmıştı. Beyaz yemenisi sarı saçlarını ve çenesini kapatıyor, mavi gözleri ağlamış gibi parlıyordu. Dudakları kalındı ve bir köşesiyle belli belirsiz gülümsemekteydi.
"Safa geldiniz," dedi. "Arkadaşının adı Hamdi değil mi Mustafa Efendi? Hatice ablam görür görmez tanıdı. Geçen ay beraber gelmişsiniz."
Kuşağının üzerinde uçları birbirine uzak duran gergin göğsü konuşurken titriyordu. Kınalı parmaklarıyla çenesindeki yemeniyi tutmuştu. Mustafa gözlerini Hamdi'ye çevirerek cevap verdi.
İyi bilmiş, adı Hamdi.
Gene Hatice'yi mi istiyor?
Hamdi omuzlarını sallayınca Ayşe kadınlara doğru seslendi.
Hatice gel, gel kız.
Hatice uzun boylu şişman bir kadındı. Elleri ayakları pek büyüktü. Göğsü karnına kadar sarkmıştı.
"Safa geldiniz," dedi.
Ayşe güldü.
"Hamdi Efendi seni istiyor."
Ayakta bir müddet durdular.
"Gece kalacak mısınız?"
Mustafa doğrudan doğruya cevap vermedi.
"Kocan hala gurbette mi Ayşe?"
"Gurbette."
"Kızının hastalığı nasıl oldu? Geçen de hasta diyordun."
"Öldü. Siz sağ olun. Gece kalacak mısınız?" dedim.
"Yok, gideceğiz."
"Haydi kalk, Hatice'yi efendisiyle bir başlarına bırakalım. Elbette gizli sözleri vardır."
Mustafa cigarasını yere atarak kalktı. Ayşe önden yürüyordu. Entarisinin etekleri boldu. Çıplak ayakları da topukları çarpılmış kaba kunduralar giymişti. Adımlarını geniş geniş attığından bacaklarının yuvarlaklığı bir görünüp bir kayboluyordu. Bütün kadınlarımız gibi kalçaları aşağıdaydı. Mustafa babasının evinde kalan tıkız Çukurova kısrağını hatırladı. Bir çalı yığınına dolaşır dolaşmaz Ayşe beyaz dişlerini göstererek döndü. Yemenisi çözülmüş, oyalı uçları göğsüne düşmüştü, yanakları yuvarlaktı. Mustafa yanına gelip kolunu tutunca nazlandı.
"Bırak, canımı yaktın. Çok göresin geldi mi?"
"Gelmez mi ulan?"
Ayşe delikanlının gözlerindeki parıltıya cesaretle baktı.
"Biraz daha yürü. Kahpelerin işi yok, seyrederler. Ben utanırım. Mezarlığa da yakın, günah olur."
Mustafa somurtuyor, Hamdi kürekleri yorgun yorgun çekiyordu. Başlarında ve yüreklerinde dalgınlığa benzeyen bir boşluk hissediyorlardı. Pişman olmuşlardı. Sahilden sesleri işitilmeyecek kadar uzaklaşınca Hamdi bir cigara yaktı.
"Bu işi aklım almıyor Mustafa. Vay canına, kötü be."
"Hangi iş?"
"Şu Sarıca köyün hali. Baksana, kadınlarının çoğu fena yola düşmüş. Kocaları da bilir mi?"
"Hepsi değilse de Ayşe'nin herifi karısının yediği haltı bilir. Köy baştan ayağa bozuk diyemem. Lakin çoğu bu yoldadır.
Eskiden burası böyle değildi. Fabrika açıldı açılalı büsbütün azdı karılar. Fabrikaya bir sürü bekar amele geliyor. Şurada kurtarma birlikleri de var. Para bol, karı kıt. Önce oynak dulları baştan çıkardılar. Köy nikahı, hoca duası derken eloğlu birkaç ay içinde başından atıveriyor. Sonra gelinler, körpe kızlar başladı. Koca karılar bir ikisini mühendislere götürü götürü verdiler. Yavaş yavaş köyün mezhebi bütün genişledi. Para bu adamda, din, iman, namus komaz. Baksana, 50'şerden 1 lira verdik. 4 rençber yevmiyesi."
"Ne olursa olsun ben şaşıyorum vesselam."
"Hem şaşarsın hem de gelir Hatice abla ile oynaşırsın."
Akşamın alacakaranlığında çakıl yığını ile tahta iskele görününce Hamdi kürekleri bıraktı. "Mustafa, Sarıca'ya uğradığımızı arkadaşlar bilmesin. İbrahim bizimle eğlenir."
"Söylemesine söylemeyiz. Lakin Bulgaryalı bilmem inanır bilmem inanmaz."
Sandalı sahile bağladıktan sonra suya girip gusül abdesti aldılar.
3. ayrımın sonu. Sayfa 48.